ayrım 8, sayfa 71. Çıkmış sınav soruları, ara deneme sınavı 2. Soru 1. Türkiye'deki tasarruf eğilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 1988-2011 döneminde yurt içi tasarruflar GSYH oranı istikrarlı bir şekilde artmıştır. B. Türkiye'de üst gelir gruplarına doğru gidildikçe tasarruf eğilimi azalır. C. Türkiye'de artan sosyal güvenlik açıkları kamunun tasarruf eğilimini artırmaktadır. D. Türkiye'de en düşük gelir gruplarında negatif tasarruf söz konusudur. E. Türkiye'de yurt içi tasarruflar yatırımları finanse edecek düzeydedir. Cevap D. Türkiye'de en düşük gelir gruplarında negatif tasarruf söz konusudur. 2. Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır? A. Trona, B. Taş kömürü, C. Mermer, D. Alçı taşı, E. Bor. Cevap B. Taş kömürü. 3. 1942 yılında İngiltere'de hazırlanan ve yoksulluğu çağdaş toplumun yüz karası ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Magna Carta, B. Beveridge raporu, C. İnsan hakları bildirgesi, D. Birleşmiş Milletler İnsani Geliştirme raporu, E. Vatandaşlık hakları raporu. Cevap B. Beveridge raporu. 4. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İlk nüfus sayımı 1935'te yapılmıştır. B. İlk nüfus sayımı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılmıştır. C. Günümüzde nüfus sayımı sokağa çıkma yasağı uygulanarak yapılmaktadır. D. İlk nüfus sayımında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıkmıştır. E. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayalı ilk nüfus sayımı sonuçları 2000 yılına ilişkindir. Cevap D. İlk nüfus sayımında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıkmıştır. 5. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ve bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Coğrafi bölgeler birbirleriyle benzer beşeri ve ekonomik özelliklere sahiptir. B. Sanayi faaliyetleri kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde yoğunlaşmıştır. C. En çok göç veren bölge Ege bölgesidir. D. Doğu Anadolu bölgesinde sanayi sektörü diğer bölgelere göre daha fazla gelişmiştir. E. İstihdam olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde dışarıya göç artmaktadır. Cevap E. İstihdam olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde dışarıya göç artmaktadır. 6. Ülkedeki gelir dağılımı aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez? A. Gelir eşitsizlikleri ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğu? B. Zengin ve fakir arasındaki gelir farklılığının zaman içinde nasıl geliştiği? C. Üretimdeki verimliliğin ne şekilde değiştiği? D. Gelir eşitsizliğindeki değişikliğin servet, sermaye birikimi ve büyümeyi nasıl etkilediği? E. Ülkedeki kaynak dağılımının nasıl olduğu? Cevap C. Üretimdeki verimliliğin ne şekilde değişti? 7. Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir? A. Nispi yoksulluk, B. Mutlak yoksulluk, C. Göreceli yoksulluk, D. D optimum yoksulluk. E sabit yoksulluk. Cevap B mutlak yoksulluk. 8. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye 2010 yılı itibariyle dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir? A 10, B 12, C 17, D 20, E 23. Cevap C 17. 9. Türkiye'deki yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İlköğretime başlamamış her 4 çocuktan biri yoksuldur. B. 2011'de yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge İBBS düzey 1'e göre Güneydoğu Anadolu bölgesidir. C. Tarım kesiminde çalışanlarda yoksulluk oranı oldukça yüksektir. D. Kadınlarda yoksulluk oranı erkeklere göre daha yüksektir. E. Türkiye'de bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe fert yoksulluk oranı artmaktadır. Cevap E. Türkiye'de bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe fert yoksulluk oranı artmaktadır. 10. Bir ülke için çizilen Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması söz konusu ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Gelir eşitsizliği olduğunu. B. Gelir eşitsizliğinin azaldığını. C. Bölgesel gelir eşitsizliğinin azaldığını. D. Kişi başına gelirin arttığını. E. Yoksulluğun azaldığını. Cevap A. Gelir eşitsizliği olduğunu. 11. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan değişikliklerden biri değildir? A. Kamuda uygulanan muhasebenin geliştirilmesi. B. Harcamalar konusunda esneklik sağlanması. C. Kalkınma planları ve bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulması. D. Çok yıllı bütçelemeye geçilmesi. E. Harcamaların finansmanını karşılamak için yeni fonlar oluşturulması. Cevap E. Harcamaların finansmanını karşılamak için yeni fonlar oluşturulması. 12. Türkiye'de mahalli idarelerin bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Gelir kaynaklarını kendileri belirleyebilirler. B. Harcamalarını kendileri belirleyebilirler. C. Son dönemde mahalli idarelerin bütçe ve yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır. D. Bakanlıkların bütçeleri mahalli idareler bütçelerinin kapsamındadır. E. 1980 sonrasında emlak vergisi ve bazı vergilerin toplanması belediyelerden merkezi hükümete geçmiştir. Cevap C. Son dönemde mahalli idarelerin bütçe ve yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır. 13. Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranına ne ad verilir? A. Toplam vergi yükü. B. Saydam vergi yükü. C. Optimum vergi yükü. D. Kamusal vergi yükü. E. Bireysel vergi yükü. Cevap E. Bireysel vergi yükü. 14. Türkiye'deki iç borçlanma ve borç yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1980 sonrasında kamu açıkları ağırlıklı olarak iç borçlanma ile karşılanır hale gelmiştir. B. Mali istikrarın sağlanmasında borç yönetimi önemli bir politika aracıdır. C. Türkiye'de tasarruf bonoları uygulamasına ilk defa 2001'de başlanmıştır. D. Borç yönetiminin birincil amacı borç yükünün azaltılmasıdır. E. 2001-2010 döneminde borç yükünün azalmasında birincil etken faiz harcamalarındaki düşüştür. Cevap C. Türkiye'de tasarruf bonoları uygulamasına ilk defa 2001'de başlanmıştır. 15. Sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüne ne ad verilir? A. İktisadi devlet teşekkülü. B. Kamu iktisadi kuruluşu. C. Kooperatif. D. Müessese. E. Merkezi kurum. Cevap A. İktisadi devlet teşekkülü. 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarıma uygulanan fiyat destekleri arasında yer almaz? A. Araştırma geliştirme yardımları. B. Primler. C. Kota ve tarifeler. D. Vergiler. E. İhracat iadeleri. Cevap A. Araştırma geliştirme yardımları. 17. Türk tarım sektörünün üretim yapısı ve ürün profili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ekilen tarım arazilerinin yaklaşık yarısı her yıl nadasa bırakılmaktadır. B. Tarım işletmeleri çoğunlukla büyük tarımsal işletmelerden oluşmaktadır. C. Geçmişte yapılan toprak reformu yasalarıyla amaçlanan hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. D. Tarım arazileri çoğunlukla küçük birimlerden oluşur ve aşırı parçalı durumdadır. E. Tarım sektöründe çok parçalı arazi yapısı verimliliği artıran bir faktördür. Cevap D. Tarım arazileri çoğunlukla küçük birimlerden oluşur ve aşırı parçalı durumdadır. 18. Türkiye'nin tarımsal dış ticareti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Tarımsal ihracatın toplam ihracat içindeki payı son yıllarda giderek artmaktadır. B. 1980 öncesinde dış ticaret içerisinde tarımsal ürün ihracı önemli yer tutmuştur. C. Tarımsal ihracatın en fazla yapıldığı ülke Belçika'dır. D. Son yıllarda tarımsal ürünlerde dış ticaret fazlası vermektedir. E. Tarımsal ithalatın en fazla yapıldığı ülke Malezya'dır. Cevap B. 1980 öncesinde dış ticaret içerisinde tarımsal ürün ihracı önemli yer tutmuştur. 19. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin tarım sektörünü destekleme amaçları arasında yer almaz? A. Üretici ve tüketicileri fiyat istikrarsızlıklarına karşı korumak. B. Tarımsal kırsal kalkınmayı hızlandırmak. C. Tarımda üretimi çeşitlendirmek. D. Tarımsal üretimin doğal koşullara olan bağımlılığını artırmak. E. Dünya tarım ticaretinden daha fazla pay alınmasını sağlamak. Cevap D. Tarımsal üretimin doğal koşullara olan bağımlılığını artırmak. 20. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlardan biri değildir? A. Tarımsal üretim seviyesi ve verimliliği artırarak tarımın milli gelirden aldığı payı %50'lere çıkarmak. B. Tarıma dayalı sanayinin tarımsal girdi ihtiyacını yurt içinden karşılamak. C. Tarım sektöründeki gelir düzeyini yükselterek sektörler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek. D. Tarım ürünlerinde uluslararası rekabet gücünü arttırmak. E. Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak. Cevap A. Tarımsal üretim seviyesi ve verimliliği artırarak tarımın milli gelirden aldığı payı %50'lere çıkarmak. 8. ayrımın sonu, sayfa 75.